C'est...
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 16 Mordad 1401, Hicri Kameri 9 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimli 7 Ağustos 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından İslam alimi Sayın Murtaza Turabi Bey ile Kerbela olayının ebedileşmesi etrafında yapılan röportaj, Kanlı Şafak ve Kur'an ve İmam Hüseyin aleyhisselam isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, direniş Siyonist rejimi cinayetlerine karşı güçlü ve etkili bir cevap vermek için kapsamlı bir plana sahip dedi. İran devrim muhafızları Siyonist rejim İsrail'in Gazze saldırısını kınadı. İslam-ı Cihad savaşı yönetmek için direniş grupları arasında tam bir koordinasyonun olduğunu bildirdi. Ali Bagir Keni ve Enrico Mora Viyana'da bir araya geldi. Ulyanov Viyana müzakerelerinde ilerleme aşikar ifadesini kullandı. Ukrayna'dan çıkan 3 gemi İstanbul açıklarına ulaştı. Şimdi haberler.
İran'ın muhtelif şehirlerinde Ehl-i Beyt aşıkları bugün kapsamlı bir şekilde düzenlenen Hüseyin-i Tasua merasimlerine katıldılar. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran'ın mümin halkı bugün Peygamber Efendimiz'in sevgili torunu Ehl-i Beyt'in 3. imamı Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam, Kerbela'da eşsiz kahramanlık ve fedakarlıklarıyla kardeşinin yanı başında olan değerli kardeşi Hazreti Ebu Fazıl Abbas ve vefalı yarenlerin şehadet yıl dönümünde düzenlenen matem merasimlerine katıldılar. Matem merasimlerine katılan Ehl-i Beyt aşıkları Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefalı yarenlerini yad ederek gözyaşları döktüler. Bilindiği gibi Peygamber Efendimizin sevgili torunu İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefalı yarenleri Hicri Kameri 61 yılı 10 Muharrem'de Kerbela'da şehit edildiler. Hazreti Hüseyin aleyhisselam Kerbela kıyamı sırasında açık bir şekilde kıyamdan hedeflerinin din karşıtı fasit hükümeti rezil rüsva etmek ve emri bil maruf ve nahyanil münker ayakta tutup zulüm ve sitem karşısında durmak olduğuna vurgu yapmıştır. Hazreti Hüseyin aleyhisselam ve vefalı yarenlerinin şehadet yıldönümü vesilesiyle tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz.
İran Dışişleri Bakanı Katar Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde direnişin Siyonist rejim İsrail'in cinayet ve saldırılarına karşı güçlü ve etkili bir cevap vermek için kapsamlı bir planı olduğunu vurguladı. Emir Abdullayan bugün Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani ile Gazze'deki son gelişmeler ve bölgedeki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Telefon görüşmesinde Emir Abdullayan, gaspçı İsrail rejiminin onlarca Filistinli kadın ve çocuğu şehit ederek vahşi saldırganlarını kınarken bu rejimin son askeri saldırıların başlatıcısının ırkçı İsrail olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya yönelik girişimlerinde kışkırtıcı olarak niteledi. Katar Dışişleri Bakanı da bu telefon görüşmesinde işgalci Kudüs rejiminin son eylemini kınadı, ateşkes sağlama çabalarına değindi ve İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'daki kışkırtıcı eylemini son askeri gerginliğin tırmanmasının nedeni olarak nitelendirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dünya toplumunu ve insan haklarından dem vuranların Siyonistlerin Gazze'deki cinayetlerine karşı sessizliğe bürünmesi esef vericidir dedi. Twitter hesabından ırkçı İsrail rejiminin Gazze'deki son cinayetleriyle ilgili açıklama yapan Kenani, bütün bunlar apartheid İsrail rejiminin Gazze saldırısında kullandığı hedef bankasının örnekleridir. Dünya toplumunun ve insan haklarından dem vuranların Siyonistlerin Gazze'deki cinayetlerine karşı sessizliğe bürünmesi esef vericidir ifadesini kullandı. Kenani, ilginç şu ki Amerikan Dışişleri Bakanlığı ırkçı İsrail'in kendini savunma hakkına tam destek verdiklerini vurgulamıştır diye belirtti. Kenani açıklamasının devamında Gazze'nin doğusundaki Şurcai mahallesinde yaşayan 5 yaşındaki Ala Kuddum adlı kız çocuğu apartheid İsrail rejiminin Gazze'ye karşı saldırılarında şehit edilen çocuklardan sadece biri. Maalesef insan haklarından dem vuran yalancılar işgalci bir rejimin işgal altındaki bir halka karşı her gün işlediği cinayetlerine meşru müdafaa hakkı adıyla destek vermektedir diye ekledi.
İran devrim muhafızları Siyonist İsrail rejiminin mazlum Filistin milletine karşı işlediği yeni cinayeti şiddetle kınayarak Siyonistlerin yanlış hesaplamalarının bu rejimin çökmesine neden olacağını vurguladı. İran devrim muhafızları yayınladığı yazılı bir açıklamada Siyonistlerin yanlış hesaplamalarının Filistin İslami direnişinin güçlenmesi ve işgalci ve gaspçı rejimin çöküş yolunun kısalmasına neden olacağının altını çizdi. İran devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Sahte, ırkçı ve çocuk katili rejimin geçen cuma gününe itibaren Amerika ve diğer insanlık karşıtı devletlerin sessizliği ve desteğiyle Gazze şeridinde başlattığı son cinayet bir kez daha Siyonistlerin ve onların bölgesel ve bölge ötesi destekçilerinin saldırgan ve cani doğasını ortaya koydu. Şüphesiz onlarca mazlum ve savunmasız Filistinli Müslüman insanın şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan bu büyük cinayet bu rejimi ve destekçilerini pişman edecektir. Bazı Arap rejimlerinin sahte İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirmesi Siyonistlerin güvenliğini garanti etmeyecek, aksine Müslüman milletler arasındaki Siyonizm karşıtı ve İslami direniş kapasitesini daha da artıracaktır. Uluslararası insan hakları örgütleri ve kurumlarından Siyonistlerin cinayetlerine karşı sessiz kalmamaları, Filistin halkının haklarını savunmaları ve işgalcileri cezalandırmaları beklenmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Yardımcısı, ırkçı İsrail'in devam eden cinayet ve saldırılarına rağmen İslami direniş Filistin tamamen özgürleşene kadar yoluna devam edecek dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Sadık Fazlı Twitter sayfasında şunları yazdı. Terörizm İsrail ve Siyonistlerin zulmünün ve cinayetlerin sınırı yoktur. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca uluslararası kurum ve kuruluşların sessizliğinde Filistin halkının kanının akıtılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek cani rejimini bu saldırıları ve cinayetlerin İslam milletini daha uyanık hale getireceğini bildirdi. Muhammed Sadık Fazlı sözlerine şöyle devam etti. Evi camdan olan birinin başkalarına taş atması son derece gariptir. Bu arada Kudüs seriyelerinden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Gazze şehri yakınlarındaki sahil kenti Askalon ile Tel Aviv, Sderot ve Ashdod kentlerine büyük roketler atıldı ifade edildi. Ancak ayrıntı verilmedi.
Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridindeki cinayetlerinin 3. gününe girilirken Filistin Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre 6'sı çocuk, 32 kişi şehit oldu, 215 Filistinli yaralandı. Filistin Şahap Haber Ajansı'na göre Gazze şehrinin kuzeyindeki Cabaliye kampının merkezindeki El Tuba Camii'nin çevresi Siyonistler tarafından hedef alındı. Siyonistler Cabaliye kampının merkezinde de bir ailenin evini hedef aldılar. Bunun sonucunda iki Filistinli sivil şehit oldu. Çok sayıda sivil yaralandı. Siyonist rejimin Gazze şehrini işgalinin 3. gününde Filistin direnişi hala Gazze şeridi çevresindeki Siyonist yerleşim yerlerine ve işgal altındaki Kudüs şehrine roket atıyor. İsrail ordusu bu sabaha kadar Gazze'den işgal altındaki Filistin yerleşim yerlerine 580 roket ve füze atıldığını duyurdu. Siyonist rejimin hedeflerine yönelik yeni füze saldırı dalgasında Filistin direniş güçleri bugün Gazze'den çok uzaktaki Siyonist yerleşim yerlerini hedef almak için uzun menzilli füzeler kullandı. Siyonist medya bu yerleşimcilerin çoğunda sirenlerin çaldığını, birçoğunun füzelerin imha edildiğini iddia etti. Hamas'ın askeri kolu İzzettin Kassam Togaylar'da yaptığı açıklamada şehit Ebu Mansur suikastını kınarken intikam sözü verdi.
Siyonist İsrail ordusu Filistin direnişini roket ve füze saldırılarından korktuğu için Siyonist yerleşim yeri Sidrat'ı tahliye etti. Fars Haber Ajansı'na göre Siyonist ordu Filistin direnişini Siyonist yerleşimlere yönelik füze ve roket saldırılarının gölgesinde Sidrat Yahudi yerleşimini tahliye etti. Aynı zamanda Hayfe, Şalom ve Goştü Haur yerleşim yerlerinin sakinlerinin de barınaklara gitmesini istedi. Sabahtan beri işgal altındaki Kudüs, Tel Aviv, güneydeki işgal altındaki Filistin ve Gazze şehri çevresindeki Siyonist yerleşimlerde alarm zilleri çalıyor. Bazı kaynaklar Mısır'ın ateşkesi için arabuluculuk yaptığını bildiriyor. Bu arada Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verildi. Bakanlık açıklamasında 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Siyonist rejim İsrail'in Gazze şehrindeki cinayetlerin 3. gününe girilirken Filistin Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre 6'sı çocuk, 32 Filistinli şehit oldu, 215 Filistinli de yaralandı. Siyonist rejimin Gazze şehrini işgalinin 3. gününde Filistin direnişi hala Gazze şeridi çevresindeki Siyonist yerleşimlere ve işgal altındaki Kudüs şehrine roket atıyor. Filistin İslam Cihat Hareketi'nin basın ofisi yetkilisi Siyonist rejime karşı savaşı yönetmek için Filistin direniş grupları arasında alanların birliği başlığı altında koordinasyon ve işbirliğinin varlığını duyurdu. İslam Cihat Hareketi'nin söz konusu bir yetkilisi, İsrail işgal tarafından savunmasız Filistinli vatandaşların evlerin bombalanmasının bu rejimin Gazze şehrine yönelik saldırganlarının genişlemesini ve Filistin direnişine baskı yapma girişimi olduğunu bildirdi.
Filistin İslam Direniş Hareketi'nin Hamas Siyasi Ofis Başkanı İsmail Haniyeh, Siyonist Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısının durdurması gerektiğini söyledi. Çok sayıda Siyonist yerleşimci, ırkçı İsrail rejiminin bayraklarını taşıyarak işgal altındaki Kudüs'teki Babel Amud'a akın etti ve bu kutsal yerin kapılarından birinin önünde Talmud duası düzenledi. El Meyadin kanalına göre İsmail Haniyeh, Siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yasa dışı yollardan girme planı hakkında Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler partileriyle temasa geçtik dedi. Henye, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırganlığın devam etmesi nedeniyle Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırının durdurulması gerektiğini ve bu durumun herkesin kontrolünden çıkacak bir noktaya gelmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Haber bültenimize devam ediyoruz. İran'ın nükleer müzakere ekibinin kıdemli üyesi, Avrupa Birliği Dış Siyasi Sorumlu Yardımcısı ve nükleer müzakerelerin koordinatörü Mora ile bir araya geldi. Ali Bağrıkeni bugün Viyana'da Mora ile bir araya girirken nükleer müzakere süreci konusunda görüş alışverişinde bulundu. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi de söz konusu görüşmede İran heyeti arasında yer alırken Kemalvendi konuyla ilgili yaptığı açıklamada müzakereler olumlu bir süreçte ilerliyor dedi. Kemalvendi yaptırımları kaldırmak için yapılan görüşmelerde koruma konularına vurgu yaptı ve bu konuyu detaylı bir şekilde konuşmaktayız dedi. İran müzakerecisi 3 aylık bir aradan sonra yaptırımları kaldırmak için müzakereleri devam etmek amacıyla geçen hafta Perşembe günü Viyana'ya gitti.
Avusturya'nın başkentinde yaptırımların kaldırılmasına ilişkin devam eden müzakerelerde ülke heyetine başkanlık eden Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki büyükelçisi ve daimi temsilcisi nükleer müzakereler sürecinde ilerleme kaydedildiğini bildirdi. İRNA'ya göre Rusya'nın Viyana'da yerleşik uluslararası kuruluşların daimi temsilcisi ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin mevcut müzakerelerde ülke heyetine başkanlık eden Mikhail Ulyanov, bugün Avrupa Birliği Dış Politikadan Sorumlu Yardımcısı Eric Mora ile görüştükten sonra Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin ilerlediğini tweetledi. Ulyanov, yaptırımların iptali için Viyana'da müzakere sürecinin devam etmesini, nihai bir anlaşmaya varmasını umduğunu dile getirdi. Yaklaşık 5 aylık bir aradan sonra yaptırımları kaldırmak için yeni müzakere turu geçen Perşembe günü Avusturya'nın başkentinde başladı.
İran Dışişleri Bakanı'nın ekonomi yardımcısı, hükümetin aktif bölgesel diplomasisiyle İran'ın Orta Asya ülkelerine petrol dışı ihracatının %40 arttığını söyledi. Mehdi Safer'i hükümetin aktif bölgesel diplomasisiyle İran'ın Orta Asya ülkelerine yaptığı petrol dışı ihracatının son bir yılda %40 gibi ciddi bir artış kaydettiğini, yapılan istişareler ve anlaşmalarla bu sürecin devam edeceğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Parlamento İşleri Yardımcısı Seyyid Muhammed Hüseyin'i Brezilya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin iradesi başta Brezilya olmak üzere Latin Amerika ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmektir dedi. Kolombiya'da yeni Cumhurbaşkanı göreve başlama törenine katılmak üzere bu ülkeyi giden Muhammed Hüseyin'i Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Franco Fransa ile de görüştü.
İran Uzay Örgütü, İranlı uzmanlar Hayyam uydusunu izliyorlar dedi. İran Uzay Örgütü halkla ilişkileri yaptı açıklamada. Hayyam ordusu İran'a ait bir uzaktan algılama uydusu olup kontrolü ve işletilmesiyle ilgili tüm siparişler fırlatıldığı ilk günden itibaren ve hemen ardından İran'da İletişim Bakanlığı'na ait uzay üslerinde konuştu. İranlı uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir denildi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 63 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5477 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Türkiye'de 25 Temmuz 1 Ağustos haftasında 406.322 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 337 kişi yaşamını yitirdi. Salgında günlük ortalama vaka sayısı 58.046 olurken günlük can kaybı ise bir önceki haftaya göre %114 artış kaydetti.
Antalya Kaş'ta deniz yüzeyine 31,89 kilometre derinliğindeki 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığını açıkladı.
Türkiye Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı askeri operasyonlarının devamında son bir operasyonda 13 PKK-YPG'linin öldürüldüğünü duyurdu. Anadolu Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanlığı bugün yayınladığı bildirdi. PKK-YPG'nin 13 üyesinin Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Barış Pınarı olarak bilinen harekat alanlarına sızmaya çalıştıkları ve teröristlerin bu girişiminden önce tespit edilerek öldürüldükleri kaydedildi.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya, NATO'nun Madrid zirvesinde imzalanan üçlü mutabakat anlaşmasından sonra ilk kez bir araya geliyor. Görüşmede mutabakatta uzlaşılan maddelerin takibi ele alınacak. En önemli maddelerden birini de Erdoğan iktidarının iade talepleri oluşturuyor.
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'dan hareket eden Mısır yüklü Navistar, Rojen ve Türkiye bayraklı Polarnet isimli gemiler İstanbul açıklarına ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı yarın Ukrayna limanlarından 4 geminin daha çıkışının planlandığını, bir boş geminin ise Ukrayna limanlarına giriş yapacağını açıkladı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Ukrayna'daki Rus işgal makamlarından bir yetkili, Herson Moskova destekli yerel yetkililer bölgenin bir suikast girişiminden sonra öldüğünü söyledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Viyana müzakerelerinde İran'ın meşru talepleri başlığını taşıyor. İran'ın Viyana müzakerelerinde heyet başkanı danışmanı Muhammed Merendi dün akşam yaptığı açıklamada müzakerelerde genelde ilerlemenin yaşandığını fakat bazı konuların hala çözüme kavuşması gerektiğini söyledi. Merendi, Amerika ve Avrupalıların kendi isteklerini ve kararlarını İran'a dayatmada yenildiklerini, devrim muhafızları ordusu konusunun da müzakerelerde herhangi bir şart olmadığını, Batı medyasının bu konuyu abarttığını belirtti. Muhammed Merendi, İran'ın tüm talepleri Bercam nükleer anlaşmasının çerçevesindedir ve onun dışında hiçbir şey yoktur diyerek Amerika'nın anlaşma konusunda şimdiye kadar iyi bir karneye sahip olmadığına işaretle şöyle dedi. Amerika, İran'ın kaygılarını gidermek için bazı kararlar almalıdır. İran için ilerleme önemli. İlerleme sürdükçe müzakereler de sürecektir. Bizim için önemli olan ise insaflı bir anlaşmaya varmaktır. Son günlerde yapılan müzakerelerde Avrupa Birliği tarafından gündeme getirilen öneriler, ayrıca geri kalan konular hakkında İran'ın görüşleri hakkında fikir alışverişleri yapıldı ve bazı ilerlemeler kaydedildi ama hala geriye kalan konuların hiçbirinde kesin anlaşma sağlanamamıştır. Bu da Merendi'nin değindiği konudur. Bu bağlamda ileride İran'a karşı baskı aracına dönüşecek hiçbir konunun geriye kalmaması ise İranlı heyetin üzerinde durduğu konulardır. Diğer önemli konu ise çarşamba gününden itibaren Viyana'da başlayan görüşmelerde Batı medyasının ileri sürdüğü haberlere karşı önceden geriye kalan ve İran'ın nükleer anlaşmadan yararlanmasını engelleyen hiçbir konunun İran heyetinin gündeminden çıkmamasıdır. Ve Tahran tarafından önerilen konular ise Tahran'ın beklentilerini karşılamak ve görüşmelerin sonuca ulaşması için gündeme gelmesidir. İran'ın bu aşamadaki taleplerinden biri, bugün Viyana'daki müzakerelerin önemli bir bölümünü oluşturan ve daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından İran'da 3 bölgeyle ilgili ileri sürülen temelsiz iddiaların tekrar gündeme gelmemesidir. Bu konunun çözülmesi ve gelecekte İran'a karşı bir baskı aracına dönüşerek suistimal edilme ihtimalinin ortadan kaldırılması büyük önem taşıyor.
Hiç şüphesiz İran nükleer programına karşı sözde koruma iddialarının sonuca ulaştırılmaması bir yandan gelecekte suistimallerin önünü açarken diğer yandan da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı arada bir başta Siyonist rejim olmak üzere üçüncü taraflarca ileri sürülen iddialara dayanarak İran'a karşı yeni soruları gündeme getirme bidatını oluşturur. Üstelik geriye bakıldığında batılı tarafların ahde vefasızlıkları ve Mart 2022'de ajansta oluşan siyasi sürece son vermek için varılan anlaşmaların gerçekleştirilmediği anlaşılıyor. Bu yüzden İran'ın haklı talebi ajansın iddialara dayalı dosyasının tamamen kapatılmasıdır. Buna ilaveten tehdit içerikli Avrupa Troikası'nın son bildirisinde İran'ın bu konudaki talebinin Tahran'ın aşırı istekleri şeklinde lanse edilmeye çalışılıyor. Halbuki koruma konuları temelinde Bercam nükleer anlaşmadan ayrı bir konu veya İran tarafından ek bir talep değildir. Onlar 2015 yılı anlaşma metninde de Ajans Yönetim Kurulu'nda İran'ın nükleer programına karşı iddiaların son bulması için siyasi taahhütte bulundular. Bu konu özellikle Batılıların İran'a karşı davranış tecrübesi yönünden büyük önem taşıyor. Aslında eğer Avrupalılar iddia ettikleri gibi İran ile gerçek anlamda bir anlaşmaya varma niyetindeyseler, Amerika'yı izlemekten sakınarak bağımsız olarak karar vermeleri gerekir. Batılıların ahde vefasızlıkları geçmişi, onların güçlü, ciddi ve sürekli bir anlaşmaya varma iddialarında hüsnü niyetten yoksun oldukları ve İran'a psikolojik baskı uygulayarak daha fazla imtiyaz almaya çalıştıklarını gösteriyor. Batı, Viyana müzakerelerinde kendi çalışmalarını müzakere dışındaki araçlarla Tahran'ı Bercam'dan yararlanma konusunda olduğu gibi belirsiz durumda tutacak ve İran'a karşı iddia edilen dosyaların açılmamasını garanti etmeyecek bir anlaşmayı kabul etmeye zorlamaya dayandırmıştır. Fakat buna karşı İran'ın tutumu ve mantığı bu konuda çok açıktır. İran'a göre devam etmekte olan müzakerelerde eğer İran'ın iki temel listi, yani gelecekte İran'a karşı her türlü baskı aracının ortadan kaldırılması ve ticari ortaklarına güven vermek gibi yaptırımların kalıcı ve istikrarlı bir şekilde kaldırılması şartları gerçekleşmeyecekse, böyle bir anlaşma İran halkının çıkarlarını garanti etmediği için onu kabul etmek için hiçbir delil de yoktur. Bu yüzden eğer Batılılar iddia ettikleri gibi İran ile bir anlaşmaya varmak istiyorlarsa, Tahran'ın meşru taleplerine karşı gerçekçi olmalı, bunları kabul etmekle tarafları tatmin edecek bir anlaşmaya varmanın yolunu açmalıdır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Siyonist rejim İsrail'in Filistin İslam Cihat'a karşı saldırılar etrafında. Irkçı rejim güçleri Cuma akşamı Şafak adlı saldırı operasyonu ile Gazze şeridinde Filistin İslam Cihat hareketinin mevzilerini hedef aldı. Bu cinayette aralarında 5 yaşında bir çocuk olmak üzere onlarca Filistinli şehit oldu. Şehitler arasında Seraya Kudüs'ün, yani Kudüs'ün kılıcının kuzey bölge komutanı Tisra Cebari de bulunuyor. Korsan rejimi Cuma günkü Gazze saldırısında İslam Cihat hareketi mevzileri, ayrıca bu direniş grubunun bazı üyeleri hedef alındı. El Ceberi 2019 yılında şehit Baha Ebu El-At'a yerine seçilmişti. 2012 ve 2014 yılında iki kez suikaste uğradı ama her ikisinin de kurtulmayı başardı. Seraya Kudüs'ün Kuzey Bölge Komutanı Tisir El Ceberi, 2021'deki Kudüs Kılıcı Operasyonu komutanlığını yapan biri olarak Mayıs 2021'de görücüye çıkartılan İslami Cihat füze sistemi gibi direniş füzelerin yapımının gözlemcilerinden ve uzmanlarından da. Siyonist rejim İslam Cihat Hareketi komutanını şehit etmekte, hem geçen yıl Kudüs Kılıcı Operasyonu'nun intikamını almayı hem de İslam Cihat Hareketi'nin önemli komutanlarından birini şehit etmeyi amaçlıyordu. Fakat korsan rejimi saldırıları bununla bitmedi ve Ürdün Nehri'nin batı yakasında İslam Cihat Hareketi'nin onlarca komutanını tutukladı. Siyonist basından Mariv gazetesi bu bağlamda yayınladığı haberde İslam Cihat Hareketi'nden tutuklananların ırkçı İsrail rejimine karşı operasyonlarda rol aldıklarını yazdı. Siyonist rejim İsrail'in bu saldırısı İslam dünyasından ve direniş ekseninden aldığı tepkilere ilaveten işgal edilen topraklarda büyük eleştirilere sebep oldu. Nitekim Siyonist yorumcu Gal Berger bu hareketi büyük bir hata şeklinde yorumladı ve şöyle yazdı. Şimdi tüm Filistinli gruplar İslam Cihat adıyla bizi hedef alacaklar ve hepsi bize karşı birleşecekler ve bu durumun müsebbibi ise sadece İsrail Başbakanı Yair Lapid'dir.
Nitekim Siyonist işgalci İsrail rejiminin bu cinayetine karşı Filistin direniş grupları yayınladıkları bildiriyle direnişin işgalci rejimin cinayetlerine karşı mücadelede okunun ucu olarak birlik ve vahdet içinde kalacağını, bu cinayetin asla karşılıksız kalmayacağını duyurdu. Bu bağlamda Filistin direniş grupları hızlı bir tepkiyle korsan Siyonist rejimin Gazze şeridine karşı saldırısına misilleme olarak işgal edilen topraklarda yüzlerce füze ve roket ile saldırı düzenledi ve füzelerin birçoğu ırkçı rejimin savunma sistemini delmeyi başardı. Öyle ki Siyonist işgalcilerin birçoğu yerleşim alanlarını terk ederek sığınaklarda kalmaya mecbur oldular. Filistinli direniş grupların kesin misillemesiyle Birleşmiş Milletler Batı Asya İşleri Temsilcisi Thor Van Swan, cumartesi sabahı direniş güçlerinin füzeli misillemesinin durdurulmasını istedi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feri ve sevgili dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Röportajımızda ilk önce Tahran Radyosu ailesi olarak bu acı olaydan dolayı Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili taziyelerimizi sunuyor ve bugünkü sohbetimizde Kerbela kıyamının ebedileşmesinin sırrı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oradaki fedakarlıklarıyla ilgili uzman konuğumuz, din alimi Sayın Şeyh Murteza Torabi'nin görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Ehl-i Beyt aleyhimusselamın yas günleridir. Bu münasebetle bazı konulara değinmek istiyoruz. Kerbela kıyamı hakkındaki sorulardan biri şundan ibarettir ki, bu kıyam neden bu kadar tarihe kalıcı bir iz bıraktı? Tarihte büyük hadiseler olmuş, çok acı trajediler yaşanmıştır. Ama neden bu kıyam bu kadar kalıcı derin izler kalplere bırakmış ve her yıl yenilenmekte ve Ehl-i Beyt dostları tarafından bu şekilde anılmaktadır? Bu sorunun cevabını idrak edebilmek için şu noktalara dikkat etmekte yarar vardır. Bunlardan biri şudur ki, bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh ve Ehl-i Beyt imamları Hazreti Hüseyin'in şehadetini bildirmiş ve bu şehadet hakkında müminlerin duyarlı olmalarını, Hazreti Hüseyin için yas tutmalarını emretmişlerdir. Veya kendileri bizzat bu yası yaşamışlardır. Örneğin bir hadiste ki bu hadisi hem Şia kaynakları hem Ehl-i Sünnet kaynakları nakleder. Şöyle geçmektedir ki, Ümmül Mu'minin Ümmü Seleme diyor ki, gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh Hazreti Hüseyin'i bağrına basmış, kucağına almış, bağrına basmış, ağlıyor. Arz ettim, ya Resulallah, neden ağlıyorsun? Resulullah buyurdular ki, ey Ümmü Seleme, işte Hazreti Cebrail bana bildiriyor ki, bu yavrum şehit düşecektir. Ve Resulullah elinde bir toprak parçası bana verdiler. Ve buyurdular ki, bu oğlum Hüseyin'in şehit düşeceği çölün toprağındandır. Ey Ümmü Seleme, bu toprağı kendi yanında sakla. Bu toprak kanla boyanınca, o zaman bil ki benim Hüseyin'im şehit olmuştur. Evet. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh Hazreti Hüseyin'in yası için ağlamıştır ve bunu bildirmiştir. Ve Hazreti Ümmü Seleme'den Hazreti Hüseyin'in şehadetine ilgi duymasını istemiştir. Ehl-i Beyt imamları da bu konuya oldukça önem vermişlerdir. Örneğin Hazreti İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselam buyurar ki, kim benim ceddim Hüseyin hakkında bir beyit şiir söyler ve bir kişiyi ağlatarsa o cennet ehli olur. Hatta eğer bir beyit şiir söyler Hazreti Hüseyin'in yası hakkında ve yalnız kendisi ağlarsa o cennetlik olur. Böylece İmam-ı Cafer-i Sadık bizzat kendisi emrederdi, şairler gelip yanında Hazreti Hüseyin'in yası hakkında şiir okuyardılar ve kendisi ve ailesi Hazreti Hüseyin'in yası için ağlardı. Yine İmam-ı Rıza aleyhisselam buyurmuştur ki, ey İbn-i Şebib, eğer cennetin yüksek derecelerinde biz Ehl-i Beyt ile birlikte olmak istiyorsan, o zaman bizim üzüntümüz için üzül ve bizim sevincimiz için sevin. Mutlaka bir adam eğer bir taşı da sevecek olsa, Allah-u Teala onu kıyamette o taşla birlikte haşreder. Yine İmam-ı Cefer-i Sadık buyurar ki, bizim uğradığımız zulüm için üzüntüye kapılan insanın ah çekişi, nefesleri tesbih demektir. Subhanallah demek gibi sevabı var. İmam-ı Rıza buyuruyor ki, kim Aşura günü kendi ihtiyaçlarının peşine gitmez ve bu günde yas tutarsa, Allah-u Teala onun dünya ve ahiret ihtiyaçlarını, hacetlerini karşılar. Ve kim de ki Aşura gününü bereket günü bilir ve bu günde kendi evi için yeni bir şey alarsa, Allah onun aldığı şeyi mübarek kılmaz. Ve Allah onu kıyamet günü Yezid ile ve Übeydillah bin Ziyad ile ve Ömer bin Sa'd ile cehennemin en alt katına atar. Böylece Ehl-i Beyt imamları bu yasın anılmasına önem vermişlerdir. Ve Ehl-i Beyt'e tabi olanlar Ehl-i Beyt'in emri üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emri üzere Hazreti Hüseyin'in şehadetini her yıl anmakta ve bu yası canlı tutmayı bir görev bilmektedirler. Çünkü Hüseyin'in yasını anmak gerçekte dini savunmaktır. Hüseyin'in kıyamı din yolundaydı. Bu kıyamın ebedileşmesinin sebepleri arasında şuna da işaret etmek gerekir ki, bu kıyamın mesajları ilahi ve insani idi. Yani Müslüman olan insan bu kıyamdan alacağı birçok dersler var idi. Hatta Müslüman olmayan, hür yapıya sahip olan, hür karaktere sahip olan insan bile bu kıyamdan alacak birçok dersler vardır onun için. Hazreti Hüseyin hareketini başlatırken kıyamını, hedefini şöyle açıklıyor. Buyuruyor ki, İnni lem ehruc eşren ve betren ve mufsiden ve zalima ve inni haraçtu litelebil islah fi ümmeti ceddi. Ben kıyam etmedim azgınlık için, fesat çıkarmak için, zulüm etmek için. Benim kıyamım ceddimin ümmetini ıslah etmek içindir. Ben marufa emretmek ve münkerden sakındırmak için kıyam ettim. Ve ceddim Resulullah'ın yolunu devam ettirmek için kıyam ettim. Böylece Hazreti Hüseyin kıyamının hedefini ilahi bir hedef olduğunu açıklamakta. Dünyevi bir hedef için kıyam etmediğini ilan etmektedir. Ve Aşura günü okuduğu şiirlerde de tekrar bu hedefi dile getirerek şöyle diyor. فَاِنْ تَكُنُ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَف۪يسَةً فَاِنَّ سَوَابَ اللّٰهِ اَعْلَى وَاَنْبَلُ Eğer dünya yaşayışı nefis bir şey olarak biliniyorsa, ki, böyle değil. Yani eğer bazıları bu yanılgıya düşmüşler ve dünya hayatını nefis bir şey olarak biliyorlarsa, ama şunu bilsinler ki Allah'ın mükafatı daha yüce ve daha değerlidir. Sonra diyor ki ve in tekunil abdanu lil mauti unşiat fekatlu imra'in bis seyfi fillahi afdalu. Eğer bu vücutlar, bu bedenler ölüm için yaratılmışlarsa, yani mutlaka bir gün öleceklerse, o zaman kişinin Allah yolunda kılıçla öldürülmesi daha değerlidir. Yani eğer mutlaka bir ölüm varsa, o zaman bizler Allah yolunda şehadet yolunu seçsek daha değerli bir kazanıma ulaşmış oluruz. Evet, Hazreti Hüseyin aleyhisselam attan yere düşerken ki Kerbela hadisesindeki en hassas dönem, en hassas vakadır. Öyle ki aldığı yaralar eserinde artık takattan düşmüş ve attan yere düşmek üzereydi. Kerbela toprağına düşmek üzereydi. Şöyle diyordu: İlahi rıven bir rızak, teslimen le emrik, la me'bude sivak. Allah, senin rızana biz razıyız. Senin emrine ben teslimim. Senden başka hiçbir mabut yoktur. Yani bu kıyam başlangıçtan sonuna kadar ilahi renge boyanmış bir kıyamdı. Onun için bu kıyam ebedileşmiştir. İlahi olan her şey kalıcı ve ebedidir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki kıyamı ve bu olayın ebedileşmesinin sırrı etrafında din alimi Sayın Şeyh Murteza Torabi'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kanlı Şafak.
Muhterem dinleyicilerimiz, Kerbela münasebetiyle yayınladığımız özel programın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burey, Kufelilere hitaben, "Vay olsun sizlere ey Kufeliler! Sizler Serverim Hüseyin'e kıyam edip fedakarlık yapacağınıza dair ahde bulunup mektup yazmadınız mı? Şimdi Hüseyin ile dostları sizin çağrınıza cevap verip size geldiklerine rağmen niçin ahdinizi bozup ipinizi yada sattınız? Sizler ne kötü bir halksınız. Niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlarına kötülük yapıyorsunuz? Allah sizleri ceza gününde susuz bırakacak ve susuz bıraksın," dedi. Bu arada küfr ordusundan birisi bağırdı: "Ey Burey, senin ne dediğini anlamıyoruz." Burey ise ona hitaben haykırdı: "Allah'a şükürler olsun ki Allah sizleri olduğunuzdan daha iyi bir biçimde bana tanıttı. Bana açık kalplilik ve aydın görüşlük bağışladı. Allah'ım, ben bu kavmin yaptıklarını lanetliyor, sana sığınıyorum. Rabbim, bu adamların kötülüklerini boyunlarının vebali kıl. Ta ki kıyamet gününde senin katında hazır bulunduklarında düşkün olup boyunları büyük olsun ve senin hışmına mazhar olsunlar." Bureyr'in bu sözlerine karşılık Kufeliler onu ok yağmuruna tuttular. Burey de alanı terk edip İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın safına geri döndü. İmam Hüseyin Aleyhisselam atına yönelerek biniyor. Elindeki Kur'an-ı Kerim'i başının üstünde tutup Kufe halkına hitaben şöyle buyuruyor: Ey halk, bizim aramızda Kur'an-ı Kerim ve dedem Resulullah'ın sünneti hüccet olarak kılınmıştır. Benim giydiğim elbise Peygamber Efendimizin elbisesidir. Elimdeki kılıç ve kalkan da Ceddi Muhammed Resulullah'a aittir. Kufelilerde imamın bu sözlerini teyit edip doğruladıktan sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurdu ki: Ey Kufeliler, hangi gerekçe ve saikle bana savaş açtınız? Kufeliler de bağırarak Emir Ubeydullah Ziyad'ın emrine itaat için dediler. İmam da bunun üzerine şöyle buyuruyor: Elleriniz kırılsın ki böyle bir adama biat ettiniz. Sizler, biz Ehl-i Beyt'e karşı Allah düşmanlarına yardım için kılıç çekmektesiniz. Sizler adaleti inşa etmeyen, geleceği ve ümidi sizlere müjdelemeyen kimselere yardım ettiniz. Ehl-i Beyt Resulullah'tan yüz çevirip zulüm kılıcıyla sizlere hüküm süren, yeryüzünü zulümle kirleten zalime boyun eğdiniz. Vay olsun sizlere ki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i unuttunuz. Onun sözlerini tahrif ettiniz. Şeytanlara uyanlara mürit olup bağlandınız. Onlar günahkarlar olarak Resulullah'ın sünnetini ayaklar altına aldılar. Ehl-i Beyt'i Resul olan bizleri bırakıp yardım etmekten kaçınıyorsunuz. Allah'a ant olsun, ahde vefasızlığa alışık olduğunuz, hayatınız bunun üzerine kurduğunuz kimselersiniz. Allah'a ant olsun ki ahdi bozmak sizlerin içine kök saldı. Şunu biliniz ki beni savaş veya zillet ve alçaklıktan birini seçme noktasına getirdiniz. Heyhat, ben asla alçaklığı, zilleti kabul etmeyeceğim. Çünkü Allah müminler, muttakilere ve seçkin insanlara zilleti ve sufliliği yakıştırmaz. Bizim bunu kabul etmemizi istemez. Allah alçak ve sufli kimseleri kerem sahibi kimselere tercih etmemizi istemez. Şimdi ben ailem ve sayılı ashabımla birlikte Allah yolunda kıyam edip şehadete gönül verdik. Ey halk, Allah'a ant olsun, süvari birinin bir atın üzerine binecek kadar kısa bir süreden başka dünya hayatını sürdüremeyecek ve at koşturamayacaksınız. Bu sözü babam Ali, dedem Resulullah'tan naklen bana söyledi. Şu anda ey kavim, yaptığınıza bakın, gelin ve işi bitirin. Fakat bilin ki Hüseyin'in tek bir ümit kaynağı Allah'tır. Çünkü hiçbir varlığın varlığı, hayatı ve yönelişi Allah'ın hakimiyeti ve denetimi dışında değildir. Doğrusu Allah beni sırat-ı müstakimde kararlı kıldı. Eğer zafere kavuşursanız ve bizleri kırıp geçerseniz yine de biz yenik düşmeyiz. Sizlere mağlup olmayız. Eğer öldürürsek de muzaffer kılınırız ve ölürsek de zafer bizimdir. Bizler korkak ve ürkek kimseler değil, dünya yiğitleri ve yüreklerin serveriyiz. Eğer öldürülürsek fedakarlık yapma ve şehadet günümüz gelip çatmış demektir. Her an ölüm pençesinin bir halkın üzerinden kaldırıp başkasının üzerine koyar. Bugün kader bize baskın çıktı, nitekim geçmiştekiler gelip geçti. Bugün de biz ve ashabımız geçiş zamanıdır. Eğer dünya serverleri ebediyen yaşasaydılar, bizler de mülk ve melekut serveri olduğumuz için bu dünyada yaşardık. Eğer dünyanın hür ve yiğit insanları ebedi hayat yaşasalar, cömertlik ve yiğitlik hükmü uyarınca bizler herkesten daha fazla ebedi hayat yaşama hakkına sahip olurduk. Bu yol bizim karşımıza açılırdı. İmam Hüseyin Aleyhisselam daha sonra Allah'a dua edip diyor ki: Ey Rabbim, rahmet yağmurunu bu kavimden esirge ve uzak tut. Zalimleri onlara egemen kıl. Sagif kölesini bunların üzerine iktidar kıl ki en acı şeyleri bunlara tattırsın. Doğrusu bu kavim yalan söyledi ve ahdini bozdu. Allah'ım, Hüseyin'in sadece sana tevekkül ettiğini biliyorsun. Bizim dönüşümüz sanadır. İmam Hüseyin Aleyhisselam daha sonra Ömer Sa'da hitaben şöyle buyurdu: Ey Ömer, beni öldürmekle Rey ve Gorgan vilayetinin hükümranlığını kazanacağını mı sanıyorsun? Allah'a ant olsun, bu iktidar hevesine ulaşamayacaksın. Bir kar kazanamayacaksın. Dilediğini yap, Fakat bil ki beni öldürdükten sonra güzel bir hayat sürdüremeyeceksin. Ben senin kopan kafanın küferi çocukların oyuncağı olacağını ve senin oklara hedef olacağını şimdiden görüyorum. Ömer Saat ise bu sözlere öfkelenip bağırmaya başladı. Ordu komutanlarından Hur bin Yezid-i Riyahi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu sözlerini duyunca başkomutanı Ömer bin Saad'a soruyor. Ey Saad'ın oğlu, sen gerçekten Hüseyin'e karşı savaş mı başlatacaksın? Ömer bin Saad da evet, Allah'a ant olsun, bu savaşın sıradan sonucu koparılan kafalar ve kesilen eller olacaktır diyor. Hur tekrar soruyor. Acaba Hüseyin'in kendisi hakkında söylediklerinin bilincinde olup iyice düşündün mü? Saad oğlu da diyor ki, evet, eğer ben karar alma yetkisine sahip olsaydım onun teklifini kabul ederdim. Fakat senin emirin İbn-i Ziyad savaş istiyor ve ben bu konuda irade ve yetki sahibi değilim. Hür, Kufeli ordunun diğer efradına bakınıp Guref İbn-i Gays'ı yanında buluyor, ona soruyor. Ey Gurer, acaba atına su verdin mi? Hür'ün bu sözü üzerine Gurer düşünmeye başlıyor. O, Hür, savaş alanını terk edeceğini, kimsenin bunun farkına varmasını istemediğini hissediyor. Hür, İmam Hüseyin'in ashabına doğru harekete geçiyor. Muhacir bin Evs onu görünce bağırıyor. Ey Hür, sen Hüseyin ordusuna saldırmak mı istiyorsun? Hür, vücudunun titrediğini hissediyor ve çehresi renk kaybediyor. Muhacir onun bu durumunu görünce şaşkın bir şekilde söyleniyor. Allah'a ant olsun, bana Kufe'nin en yürekli adamı kimdir diye sorarlarsa ben Hür bin Riyahi derim. Şimdi nasıl oluyor da böyle bir duruma yakalandın? Hür de diyor ki, ey Muhacir, ben cennetle cehennemin kavşak noktasındayım. Bunlardan birini seçmek istiyorum. Fakat Allah'a ant olsun, tepeden tırnağa kadar yansam bile cennetten başkasını istemem. Hür, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ordusuna doğru harekete geçip onlara varıyor. Fakat utancından imamın yüzüne bakamıyor. Başını eğerek haykırıyor. Allah'ım, sana sığınıyor, tövbe ediyorum. Benim tövbemi kabul et. Gerçekten ben senin Resulünün ehli beyti ve evlatlarını azarladım. Resulünün evlatlarını avare bıraktım. Ey Eba Abdullah Hüseyin, acaba benim tövbem kabul edilecek mi? İmam Aleyhisselam da buyurdu. Evet ey Hür, senin tövbeni Allah kabul edecek. Hür daha sonra dedi ki, ey imam, ben Kufe'den savaş için çıkarken bana bir nida geldi ve denildi ki, ey Hür, sana cenneti muallayı müjdeliyorum. Bu nedenle kendi kendime düşündüm ve söylendim. Vay olsun sana ey Hür, sen cennetle müjdelendiğin halde niçin peygamber evladına karşı savaşa koyuldun? İmam Hüseyin Aleyhisselam da şöyle buyurdu. Gerçekten sen saadet ve hayra ulaştın. Allah seni mükafatlandırsın. Hür daha sonra imamdan izin alıp Yezid ordusuna katılanları uyarmak istedi. İmam da ona izin verdi. Hür savaş alanına gidip haykırdı. Ey Kufe halkı! Ananız sizin matemine otursun. Sizler nasıl oluyor da Resulullah'ın evladını kıyam ve kurtuluş için çağırıyor ve onun fedaisi olacağınızı ilan ediyorsunuz. Fakat o sizin çağrınıza uyup size geldiğinde kılıçlarınızla onu karşılıyor, esirler gibi onu kuşatıyor ve susuz bırakıyorsunuz. Vay olsun size, sizler ne kötü halksınız. Sizler niçin peygamberlerinizin evladına böyle bir tutum izliyorsunuz? Allah sizleri susadığınıza susuz bırakıp doyurmasın. Bu sıralarda Ömer Saad'ın ordusuna mensup piyade birliklerinden bir grup Hür'e saldırırlar. Fakat Hür geri çekilip İmam Hüseyin'e vardı. Çünkü İmam Hüseyin savaş başlatmama konusunda ashabı ve dostlarını uyarmıştı. Müzik Bu arada Şimr bağırdı. Kız kardeşlerimin evlatları nerededirler? Abbas ve kardeşleri nerede? Fakat onlar Şimr'in çağrısına cevap vermediler. İmam Hüseyin aleyhisselam bu olayı görünce şöyle buyurdu. Şimr fasık biri olduğu halde onun bu çağrısına cevap verin. Onlar da Şimr'e sordular, ne istiyorsun? Şimr dedi ki, ey kız kardeşimin evlatları, size eman veriyor ve ölümden kurtarmaya çağırıyorum. Eğer emirimiz Yezid'e boyun eğerseniz kurtulursunuz. İmam Hüseyin'in yiğit kardeşi Ebul Fazl Abbas da Şimr'e hitaben dedi ki, Allah'ın laneti üzerine olsun. Sen Resulullah'ın oğluna eman vermiyor da bize mi eman vermek istiyorsun? Sen Allah'ın lanetine uğrayanların emirlerine itaat etmemizi mi istiyorsun? Ne kadar kötü ve iğrenç birisin ey Şimr. Ömer bin Sa'd imamın ordusuna yaklaşıp İmam Hüseyin aleyhisselamı hedef alarak bir ok fırlattı ve bağırdı. Ey Kufe halkı, herkes tanık olsun ki Hüseyin ile ashabına karşı ok atan ilk kimse benim. Bu konuda herkes Emir Ubeydullah'ın nezdinde tanıklık etsin. Küfr ordusu komutanının bu saldırısının ardından Kufeliler imam ordusunu ok yağmuruna tuttular. İmam Hüseyin aleyhisselam ise bunu görünce şöyle buyurdu. Ey ashabım ve Allah dostları, kalkın ve sizin için kader kılınan şehadete doğru koşun. Bu oklar Kufe halkının son mesajıdır. İmamın yarenleri küfr ordusuna karşı saldırı başlattı, ardından savaş başladı. Bu arada imamın ashabından 50 kişi yaralandı ve şehit düştü. Ziyad'ın kölesi Yesar ile Ubeydullah bin Ziyad'ın kölesi savaş meydanına çıktılar. Habib bin Mezahir ve Burayı bin Huzeyr savaşa çağırdılar. Fakat imam bu iki ashabının savaş alanına çıkmasına izin vermedi. Uzun boylu ve baba yiğit bir savaşçı ve pehlivan olan Abdullah bin Amir ise imamın izniyle savaş alanına çıktığında imam şöyle buyurdu. Sen tecrübeli bir savaşçısın ve onu övdü. Yesar ve Salim kim olduğunu ondan sordular ve Abdullah da kendini tanıttı. Fakat düşman askerleri sen geri dön, zira seni tanımıyoruz. Bırakın Züheyr, Bureyr ve Habib meydana gelsinler. Fakat Abdullah Yesar'a kılıçla saldırıp savaştan mı kaçıyorsun diye haykırdı. Salim ise Yesar'la savaşan Abdullah'a arkasından saldırdı. Fakat imamın yarenleri Abdullah'ı uyardılar. Buna rağmen Salim kılıcıyla Abdullah'ın sol elinin parmaklarını kopardı. Fakat Abdullah bir kılıç darbesiyle onu öldürdü ve İmam Hüseyin aleyhisselama geri geldi. Abdullah'ın eşi onu görünce çadırdan dışarı çıkarak eşine hitaben dedi ki, şehit oluncaya kadar savaşa devam et. Peygamber evlatları uğruna kendini feda et. Ben de seninle birlikte şehit olmaya hazırım. Abdullah sordu, biraz önce beni savaş alanına çıkmaktan sakındırıyordun. Nasıl oldu ki fikir değiştirdin? Kadın da dedi ki, bana serzenişte bulunma çünkü çadırların kenarında duruyordum. İmam Hüseyin o anda buyurdu, ah benim ashabım ne kadar da azdır. Bu sözler beni derinden üzdü. Abdullah'ın eşi Ümmü Vahab'ın savaşa hazırlandığını görünce İmam Hüseyin aleyhisselama dedi ki, benim serber ve imamım ey Aba Abdullah, eşime söyleyin ki çadırlara geri dönsün. İmam Hüseyin aleyhisselam da buyurdu, Resulullah'ın ehli beytine yardımcı olduğunuzdan dolayı Allah sizden razı olsun. Ey Ümmü Vahab, çadıra geri dön. Çünkü Allah kadınları cihattan muaf kıldı. Ömer bin Halid Seydavi ile kölesi Sa'd ve Cabir bin Hayyan Haris ile Mecma bin Abdullah Haizi birlikte harekete geçip Kufelilerin ordusuna saldırdılar. Bu çatışmada Yezid ordusunun birkaç askerini helak ettiler. Fakat ablukaya alındılar. İmam Hüseyin aleyhisselamın emri üzerine kardeşi Abbas onları ablukadan kurtarmak için küfr ordusuna saldırdı ve imamın yaralanan bu fedailerini ablukadan kurtardı. Nihayet bu mücahit grup çok sayıda şeytan ordusunun askerlerini helak edip şehit düştü. İmam Hüseyin aleyhisselam bu sırada buyurdu ki, Allah'a ant olsun, bu sufli kimselerin isteklerine boyun eğmeyeceğim ve akacak kanımla Rabbime kavuşacağım. İmam bunun ardından haykırdı. Var mı bana yardım eden? Acaba Resulullah'ın ehli beytine yardım edecek yiğit kimse yok mu? Ehli beyt hanımları ve çocuklar bu çağrıyı duyduklarında gözyaşları sel oldu. Ömer Saad'ın ordusuna katılan ehli beyt dostu Saad bin Har, Ensari ve kardeşi Ebul Hutaf ise imamın yardım çağrısını duyunca gaflet uykusundan uyanıp küfr ordusunun içinden kıyam edip Yezid askerlerinden birkaçını öldürüp nihayet şehit düştüler. İmamın yarenleri ard arda şehit düştü. Ehl-i Beyt dostlarının fedailerinin sayısı azaldı. Meydan savaşı başlatıldı. Bunun üzerine çok sayıda Yezid askeri helak oldu. Bu olaya tanık olan Ömer bin Hacca bağırıp dedi ki, ey Kufeliler, kimlerle savaştığınızı biliyor musunuz? Onlarla boy ölçüşmeniz mümkün değildir. Onlarla karşılaşan herkes ölür. Bu nedenle onları taş yağmuruna tutun ve işlerini bitirin. Haccac'ın bu çağrısı üzerine Kufe ordusu topyekün bir saldırıya geçiyor. Fakat İmam Hüseyin ve ashabının sarsılmaz iradesi ve direnişiyle karşılaşıyor. Bu saldırı sırasında çok sayıda Yezid'in askerleri helak oluyor. İmamın yarenleri ilk etapta saldırganları okla vurup öldürüyor, geri püskürtüyorlar. Haccac ile Abdullah Beceri ile bir grup Kufeli yeni bir saldırı başlatıyor. Bu saldırı sonucu Müslim bin Osece şehit düşüyor. Müslim bin Osece, İmam Hüseyin'in Kufe temsilcisi Müslim bin Agil'in yardımcısıydı. O, Kufe halkından yardım toplamak, silah satın alıp halkı donatmak ve imam adına halkla beyatleşmekle görevlendirilmişti. İmam Hüseyin, Aşura gecesi savaş başlamadan önce ashab ve yaranlarını toplayıp buyurdu ki, ben sizinle olan biatımı lağvettim. Kalkın ve serbestçe evinize geri dönün. Fakat Müslim bin Osace dedi ki, ey Resulullah'ın oğlu, nasıl olur da sizi terk edebilir ve sizi yalnız bırakabiliriz? Peki Allah katında yaptıklarımız nasıl bir mazeret uydurup cevap verebiliriz ki? Hayır, Allah'a ant olsun ki sizi terk etmeyeceğiz. Mızraklarımızı senin düşmanlarının göğsüne saplayacağız. Elinde kılıç bulununcaya kadar düşmanla savaşacağım. Silahtan yoksun bırakılırsam ateşlerle onlara karşı savaşacağım. Allah'a ant olsun, peygamberin hürmeti ve ehli beytini koruduğumuzu Allah'a ispatlayıncaya kadar seni terk etmeyeceğim. Allah'a ant olsun, eğer senin uğrunda ölürsem ve tekrar dirilirsem tekrar öldürülür, ateşte yakılır, külümü rüzgarla serseler ve tekrar beni diriltirseler, 70 kez beni öldürür ve diriltirlerse yine sana yardım etmekten el çekmeyeceğim. Fakat bir kez şehit düşmek hak olduğu halde nasıl olur da seni terk edebilirim ve ebedi saadetten vazgeçebilirim? İşte böyle bir inançlı Müslüman ve Ehl-i Beyt aşığı fedakar insan şehit düştü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve İmam Hüseyin aleyhisselam.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla hazırladığımız bir başka özel programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Şimdi hep birlikte İmam Hüseyin aleyhisselam ve Kur'an-ı Kerim ile olan ilişkisini ve Yüce Allah'ın bu kitabın bazı özelliklerini o hazrete vermesinden bahsedelim.
Müzik
Kur'an-ı Kerim insanı insan yapan bir kitaptır. Bu kitap insanları saadet ve kemale doğru hidayete erdiren kitaptır. İmam Hüseyin Aleyhisselam ise sadece Kur'an-ı Kerim mektebinin talebesi değil, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in ortağı sayılır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim ile bu ortaklığını ve birlikteliğini İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Sakaleyn hadisinde beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim kitabı sessiz kitap ve İmam konuşan Kur'an-ı Kerim'dir. İslam Peygamberi çok açık ve aydın bir şekilde şöyle buyurmuştur. Ben sizin aranızda iki değerli ve nefis şeyi miras bırakıyorum ki biri Allah'ın kitabı ve diğeri ıtretim olan ehl-i beytimdir ve bu iki şey Kevser havuzu başında bana gelene kadar birbirinden ayrılmaz. Sizler de bu iki şeye sarıldığınız müddetçe sapmaz ve kaymazsınız.
Sakaleyn hadisinden anlaşıldığı üzere Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın ıtretinin ortak amaçları söz konusudur. Bu iki şey Hakk'a doğru hidayeti erdiren ve insanları geliştiren ve her türlü sapmadan ve yanlıştan bağımsız olan şeylerdir. Kur'an-ı Kerim hakkında Zümer suresinin 28. ayetinde şöyle buyrulur. Korunsunlar diye pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik. İmam Hüseyin hakkında da tarihte belirtildiği üzere o hazret bir an olsun haktan batıla doğru eğilimi olmadı ve hak yolundan sapmadı.
Kur'an-ı Kerim beşeriyeti İslam'a doğru hidayete erdirdiği ve insanlara hidayet ve ıslah yolunu gösterdiği gibi İmam Hüseyin Aleyhisselam da insanları iman ve takvaya doğru hidayete erdirmiştir. İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'ya doğru hareketinin ta başından itibaren sadece halkı hidayete erdirmeye düşündü ve asla dünya malı ve mevki ve benzeri durumların peşinde olmadı. İmam Hüseyin Aleyhisselam her zaman ve her yerde ve her fırsatta ve her türlü imkanla insanları tayyibe hayat ve nur vadisine doğru hidayete erdirmeye çalıştı. O hazret yaşamının her anında ve özellikle zalim Emevi hükümdarlarla kahramanca savaşı ve aşkla şehadeti sırasında hakla batıl arasında ayrım yapma kriteri oldu.
Kerim, ebedi mucize ve ilahi açık delil ve hüccettir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in El'am suresinin 157. ayeti de bu kitabın Yüce Allah tarafından açık ve aşikar bir delil olarak geldiğini buyuruyor. İmam Hüseyin aleyhisselam da ilahi açık ve ebedi hüccettir. Ve asla unutulmayacağı, asla akıllardan çıkmayacağı kesindir. Zira ilahi açık hüccet sayılırdı. Nitekim o Hazret'in vasfında şöyle okumaktayız. Senin Yüce Allah tarafından aşikar hüccet olduğuna şehadet ediyorum.
Kur'an-ı Kerim örnek sunma konusunda birçok ayet vardır. Örneğin Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle buyurur. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Allahü Teala peygamberini örnek olarak sundu, zira o hazretin yüce psikolojisi, sabır ve direnişi, zekası, dirayeti, ihlası, Allah'a yönelişi, hadiselere musallat oluşu ve zorluklara ve sıkıntılara karşı teslim olmayışı, her biri tüm insanlar ve özellikle tüm Müslümanlar için en güzel örnek olabilir.
İmam Hüseyin aleyhisselam da dedesi Allah Resulü gibi hareketini başlattığı andan itibaren söz ve amelleriyle kıyamet gününe dek tüm hür insanların ve hür düşünenlerin örnek olabileceği bir şekilde hareket etmeye başladı. Nitekim o Hazret Kerbela istikametinde ilerlerken bir yerde hareketini ve kıyamını pratik bir örnek olarak tanıtıyor ve şöyle buyuruyor. Benim hareketim sizin için bir model ve bir örnektir. Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselam mel'un Yezid'i biat etmeyi reddederek onun hükümet düzenini sorgulamaya başladığında ayrıca Hüseyini kültürün Yezidi kültüre asla biat edemeyeceğini belirttiğinde bu modeli başkalarına da sunmuş oldu. Zira Yezid düşüncesi her asırda ve her çağda var olabilir ve hür insanlar zalimlerin zulmüne boyun eğmemeleri ve zillete düşmemeleri gerekir.
Yüce Allah azizdir ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın kitabı ve mesajı olarak sahibi gibi azizdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim Fussilet suresinin 41. ayetinde şöyle buyurur. Kendilerine kitap geldiğinde onu inkar edenler, şüphesiz bunun sonucuna katlanacaklardır. Halbuki o aziz ve yenilmez bir kitaptır. Aziz demek, nüfuza açık olmamak demektir ve İmam Hüseyin aleyhisselam da yılmaz ve mücahit bir insandı. Nitekim herkes o hazretin şöyle haykırdığını duymuştur. Allah'a and olsun ne size zillet eli verir ve ne de köleler gibi kaçarım. Aşura gününde de İmam Hüseyin aleyhisselam İbn-i Ziyad'ın teslim ol çağrısına şöyle karşılık verdi. Zillet ve horluk bizden uzaktır.
Ehl-i Sünnet'in büyük alimlerinden İbni Ebil Hadid şöyle diyor. Dünya halkına kılıçların gölgesinde ölümü zillete ve horluğa tercih etmeyi ve mertlik dersi öğreten alemin zulüm karşıtı en büyük önderi Hüseyin bin Ali idi. O ve arkadaşları hiçbir zaman zillete boyun eğmedi. Bu konuda Arap şair ne güzel söylüyor. Kılıçların ve mızrakların darbeleri onların bedenlerini alt üst etti. Ama onların ruhi azameti ve yüceliğini asla değiştiremedi.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde sık sık emri maruf ve nehy-i münkere vurgu yapmıştır. Örneğin Tevbe suresinin 71. ayetinde şöyle buyurmakta. Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Evet, İmam Hüseyin aleyhisselam da halkın önderi ve imamı olarak mübarek ve şerefli ömrünü emri maruf ve nehy-i münker yolunda geçirdi.
Emri maruf, kalp, dil ve amel olmak üzere üç merhaleden oluşur. Ve İmam Hüseyin kalbi ve dili ile emri maruf yapmakla yetinmeyip amelde de bu farizeyi en doruk noktasına kadar götürdü. İmam Hüseyin sadece hutbelerinde Emevilerin cinayetlerini ifşa etmekle yetinmedi, ayrıca hak kılıcı ile batıl zümre ile mücadele etti ve bu uğurda canını bile feda etmekten çekinmedi. İmam Hüseyin bu kıyamını emr-i maruf ve nehy-i münker ve toplumun işini ıslah etmek şeklinde adlandırdı ve konuşmalarında sürekli bu büyük farizenin üzerine vurgu yaptı ve açıkça başlattığı kıyamın bir amacını emr-i maruf ve nehy-i münker şeklinde ilan etti.
İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamı hakkında kullandığı en açık ve en güçlü tabir belki de kardeşi Muhammed Hanefiye'ye bıraktığı vasiyetnamesinde kullandığı bir cümleydi. O Hazret vasiyetnamesinde kıyamının sebebi her türlü mal-u mevki ve maddi saiklerden uzak olduğunu belirttikten sonra şöyle yazdı. Ben sadece ceddimin ümmetini ıslah etmek için kıyam ettim. Ben emri maruf ve nehyi münker etmek ve ceddim Resulullah ve babam Ali bin Ebu Talib gibi davranmak istiyorum.
İmam Hüseyin Hür ordusu ile karşılaştığında Kufe halkının cefakarlığı ortaya çıktı. O sırada İmam Hüseyin ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Acaba hakka amel edilmediğini ve batılın engellenmediğini göremiyor musunuz? Bu şartlarda mümin için kıyam etmesi ve Rabbine kavuşmayı arzu etmesi, yani şehit olması vaciptir. Aslında İmam Hüseyin bu sözleriyle halk kitlelerine görevlerini hatırlatmakla beraber kendisinin de Emevi zalim hükümdarlarla mücadele edeceğini ve Müslümanların durumunu ıslah etmek istediğini ilan ediyor. Üstelik bu mücadelesine de halkın desteğini endekslemiyor ve tek başına mübarek canını bile feda etmeye hazır olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim o Hazret için yazılan birçok ziyaretnamede bu konuya vurgu yapılıyor ve şöyle deniliyor. Senin namaz ikame ettiğine ve zekat verdiğine ve emr-i maruf ve nehy-i münker ettiğine şehadet getiriyorum.
Nasıl ki Kur'an-ı Kerim ilahi, ebedi ve kalıcı mucizedir ve tüm tarih ve tüm insanlar için nazil olmuş ve asla eskimeyecektir, İmam Hüseyin Aleyhisselam da ebedi ve kalıcı şehittir ve asla onun yadı ve kıyamı ve kıyamının hedefleri unutulmayacak, bilakis her geçen gün daha da dirilecektir. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam neden Kur'an-ı Kerim üzerinden zaman geçtikçe daha da gençleştiği ve daha da tazelendiği sorusuna verdiği cevapta şöyle buyurur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i özel bir zaman için belirlemedi, özel bir insan grubu için göndermedi. Bu yüzden bu kitap her yeni grup için yeni ve tazedir ve bu durum kıyamet gününe dek böyle sürecektir.
Bugün Aşura günü yaşanan o büyük hadisenin üzerinden 14 asır geçtiği halde İmam Hüseyin'in başına gelen sayısız musibet ve o hasretin sahip olduğu sayısız fazilet ve menakıbın sayılması da asla tazeliğini kaybetmemektedir. Nitekim İmam Hüseyin aleyhisselam ve Aşura için düzenlenen yas merasimleri ve musibet zikirleri her yıl daha büyük bir ihtişamla düzenlenir. Ki buna İmam Hüseyin kıyamı ve Aşura hadisesi Kur'an-ı Kerim ayetleri gibi belli bir zaman veya mekanla sınırlı olmadığını ve ebediyen tazeliğini koruduğunu gösterir. Nitekim İslam peygamberi de şöyle buyurur. Hüseyin'in şehadetinden müminlerin kalbinde asla soğumayan bir aşk ve sıcaklık doğar.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ve İmam Hüseyin Aleyhisselam isimli programımızı dinlediniz. Sağlıcakla kalın.
Huda hafif, ey anam bacı, ağlama yanım, ye yanım, ağlama yanım, ye yanım.
çekem güzel kanan kadde sonra koy kana Huda hafiz Rügayami saklaman cedi Gel ve gahi canına Gel ve gahi canına Mal Mal yaraç batam canına
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.